Ayrım 2. Gafil ile Soytarı. Özlem Peker. Sayfa 23. Yeşilliğin ortasında yatmaktaydılar Gafil ile Soytarı. Başarmışlardı zorbadan kaçmayı. Taklayı atarken sımsıkı kapadıkları gözleri şu anda tanımadıkları bir yere bakmaktaydı. İlk doğrulan Gafil oldu. Nerede olduklarını anlamaya çalıştı. Soytarı ise kımıldamaya korkuyordu hala. Bilse de bir gün bunca uzağa düşmeyi becereceğini, inanamıyordu bunu yaptığına. Bir de korku vardı içinde. Her an etraflarını sarabilirdi muhafızlar ve onları yakalayabilirlerdi kıskıvrak. Bu düşüncelerle boğuşurken soytarı, gafil gelip onu yerinden kaldırdı. İyi taklaydı dedi gafil. Geri dönmek istersen söyle, ters takla atarız dedi gülerek soytarı. Düzeltirken yana kaymış olan şapkasını. Düşünceliydi gafilin yüzü. Geri dönmek istemem istemesine de, ileri gitmek için önce nerede olduğumuzu anlamam lazım. Ne yapacaklarını, ne tarafa doğru ilerleyeceklerini bilmeksizin baktılar etraflarına. Tanıdık gelmedi manzara. Ardından ülkeye yüksekten bakan dağı seçti gafilin gözleri uzaktan. Demek ki iki yakası köprüyle birbirine bağlanan Yılanlı Nehri de geçmişler ve neredeyse dağın eteğine düşmüşlerdi. Zorbanın peşlerini bırakmayacağını ve bu konuda bütün adamlarını seferber edeceğini adı gibi biliyordu. Kaç kez dinlemişti sağda solda onun intikam alma hırsını. O yüzden ne kadar uzaklaşmış olurlarsa olsunlar, çabuk hareket etmeleri gerekliydi. Dağa yaklaştıklarında ufak bir kulübe göründü ileride. Ağaçların arasında. Konuşmadan ilerlediler. Bir adam oturuyordu önünde. İlerisinde de bir koyun otlamaktaydı. Yaşlı çobandı bu. O gün saraya götürülürken yolda karşılaştıkları çoban. Görmedi yaşlı adam onları. Ta ki iyice yanına yaklaştıkları ana kadar. Önünde dikilen davetsiz misafirlere şaşkınlıkla baktı çoban. Kimseler uğramazdı buraya. Neden düşmüştü yolları acaba? Gafil'le soytarı anlatınca başlarından geçen olayları, zorbanın onların peşini bir ömür bırakmayacağını düşündü yaşlı adam. Fakat söylemedi bunu konuklarına. Endişelerine endişe katmak istemiyordu açıkçası. Gerçi akmıyordu zaman, o yüzden öldürülmeleri imkansızdı. Fakat ölümden beter cezalar da vardı. Hem eninde sonunda akacaktı zaman, akması lazımdı. O zaman ne yapacaklardı? Ne yapacaksınız şimdi diye sordu Gafil'le soytarıya. Kaçmaya devam mı edeceksiniz? Burada saklanacak mısınız yoksa? Yola devam etmelerinden yanaydı yaşlı adam. Çok sürmezdi hükümdarın burayı da akıl edip bastırması zira. Haklısın dedi gafil. Yakında buraya da gelirler. Daha güvenli bir yer bulmalıyız. Onları dağa çıkarabileceğini söyledi çoban. Biliyordu güvenli tırmanmanın yollarını ve yılanlardan nasıl uzak durulacağını. Biraz dinlenin önce dedi gafile. Tırmanabilmek için önce soluklanmanız lazım. Yaşlı adam yiyecek bir şeyler getirmek üzere kulübesine girince, hadi dedi soytarı. Hadi anlat artık şu yılanların hükümdarının hikayesini. Tam vakti şimdi. Eh dedi gafil. Öyleyse geç karşıma da anlatayım. Yılanların hükümdarı. Derler ki bir zamanlar yılanlar ile insanların yolları hiç kesişmeden yaşarlarmış bu ülkede. İnsanlar ülkeye yüksekten bakanlığın bir yamacına kurulu yurtlarında, yılanlarsa ülkenin diğer ucundaki tepelerde, kayalıklarda hiç görülmediği kadar soğuk bir kış ile baş gösterene kadar sürmüş bu böyle. O kış sokağa çıkamaz olmuş insanlar. Dondurucu soğukla savaşamadıkları için evlerine kapanmışlar ama soğuktan ne oturabilmişler oldukları yerde ne de uyuyabilmişler kolay kolay. Yılanlar ise çoktan kış uykusuna yattıkları için soğuğu fazla anlamamışlar. Ne var ki kendisine o sene öleceğini söyleyen bir dağ faresinin sözü yüzünden yılanların hükümdarının huzursuzmuş uykusu. Kalbinde derin bir endişe ile ömründe ilk defa uyanmış kış uykusunun orta yerinde yılanların hükümdarı. Vakit bahara 5 varmış. Yeniden uyursa öleceğini sanmış ve uyandırıp halkını terk etmelerini buyurmuş bulundukları mekanı. Toprak düşmanmış sanki hükümdara, kayalar düşman, uyku ise keskin bir kılıç. Oluk oluk akmış yılanlar hükümdarların arkasına insanların yurduna. Ülkenin sokaklarının yılanlarla dolduğunu gören halk korkmuş delicesine. Buyurmuş insanların o zamanki hükümdarı, hepsi öldürüle. 10 gün sürmüş yılan avı. Neden ve nereye gittiklerini bilmeden kendi hükümdarlarının peşi sıra sürünen hayvanlar birer birer yakalanmışlar ve gözlerinde yarım kalan uykularıyla doldurulmuşlar çuvallara. Ülkenin bittiği yerle dağın arasında akan bir nehir varmış. Oraya atılacakmış yakalanan yılanlar. Çok azı kurtulabilmiş insanların elinden, çuvallara doldurulanlarsa fırlatılmışlar nehrin buzla hızla çözülmekte olan sularına. Hayatta kalan yılanlar ise sessizce sürünmüşler ilerideki ormanın içlerine. İnsanlar dönerlerken yine evlerine. Yılanların hükümdarı da nehre atılanların arasındaymış. Anlaşılan o ki ölümden kaçarken eceline koşmuş zavallı. Onun yerine yeni bir hükümdar seçilmesi gerektiğini söyleyense en yaşlı yılan olmuş. kıpırdamadan durduğu için bir evin arka bahçesinde kurtulmuşmuş insanlardan. Geride kalanlardan üç uygun aday seçmiş bu yaşlı yılan ve bir görev vermiş onlara. Başaran başlarına geçecekmiş ve o seçecekmiş yeni yurtlarını. Burada ara verdi gafil hikaye. Çoban elinde ekmek ve sütle geri dönmüştü onların bulunduğu yere. O da biliyordu yılanların hikayesini ve hoşuna gitmişti uzun zamandır dinlemediği bu hikayeyi gafilin ağzından duymak. Dedi gafil, anlatmayacak mısın? Anlattı gafil. Ne var ki az kalmış hikayenin sonuna erişmelerine. Üç yeni hükümdar adayı beklemişler bir süre ve yaşlı yılanın seçtiği en uygun günde onunla birlikte gitmişler azgın nehrin kıyısında kararlaştırdıkları yere. Ertesi gün güneş doğduğunda yarışın başlayacağını söylemiş yaşlı yılan ve hükümdar olacakmış güneş batmadan nehrin karşısındaki dağın tepesine varan. Hangimizin varacağını nereden anlayacaksın diye sormuş yılanlardan biri. Sen de mi geleceksin bizimle yoksa? Gelmeyeceğim demiş yaşlı yılan ama başkasının kendisine haber getireceğini söylemiş. Habercisinin adını ise gizlemiş. Derken yarış vakti gelmiş. Gün doğumundan önce sürünmüşler birlikte nehrin kıyısına. Hepsini birbirlerini göremeyecekleri bir yere bırakmış yaşlı yılan. Kendisi de çıkmış hepsini görebileceği bir tepeye. Gün doğmuş, başlamış yarış. Yılanlardan biri görür görmez ürkmüş nehirden. Eski hükümdarları ve halkın o nehirde öldüğünü hatırlayınca da korku sarmış yüreğini, aklını. İkinci yılan hiç korkmamış sudan. Kalbinde hissettiği yalnızca büyük bir hırsmış. Üçüncüsünde ise ne endişe ölmekten nehirde ne de kazanma hırsı. Sadece düşünmekteymiş kendisine verilen bu görevi tamamlamanın yollarını. Bir zamanlar nehrin sularının gün batımına yakın sığlaştığını duymuşlarmış üçü de. O yüzden beklemeye karar vermiş ilk yılan öğleden sonraya kadar. Ne var ki sığlaşmamış nehrin suları. Ne öğleden sonra ne de güneş battığında. Kazanamamış yarışı. Kalbi korku dolu olan bu yılan. Daha kıyıdan bile ayrılamadan kaybetmiş hükümdarlığı. İkincisi ise ne yapıp edip kazanmakta kararlıymış. O yüzden de hiç düşünmeden kendini nehre atmış. Zamanla yarışacaksa eğer beklememesi gerekiyormuş suların sızlaşmasını. Fakat daha atlar atlamaz nehre sular üzerinden aşıvermiş hayvanın. Boğuşabileceğinden eminmiş ama olmamış. Çıkamamış suların altından. Üçüncü yılansa karar vermiş karşıya geçebilmek için güneşi takip etmeye. Batmasına yakın onu nehrin sığ bir yerine ulaştırabileceğini düşünerek peşine takılmış güneşin ve kıyıdan yol almış akşam üzerine değil. Arkadaşlarından birinin halen kıyıda beklemekte olduğunu, diğerinin ise çoktan boğulduğunu bilmeksizin. Başarmış üçüncü yılan. Güneşin batmasına yakın sığ bir yerine ulaşmış nehrin ve kolayca karşı tarafa varmış. O kazanmış yarışı ve başına geçmiş geride kalanların. O gün henüz gün batmadan tırmandığı dağın tepesinden gördüğü manzarayı çok sevmiş. O yüzden de dağı yeni yurtları seçmiş. Yaşlı yılan da toparlayıp geride kalan halkı yeni hükümdarlarının bir gün önce geçtiği yollardan geçerek ulaştırmış onları yeni yurtlarına. İşte o gün bugündür dağda yaşarmış yılanlar. Ve nehrin üzerindeki köprü yapıldıktan sonra dahi iki kıyı arasına gidip gelirken hükümdarlarının bulduğu yolu kullanırlarmış. Yaşlı yılana haberi kim getirmiş diye sordu soytarı. Bilmediğini söyledi gafil. Yılanlar da öğrenememiş bunu ve yaşlı yılanın gizemli habercisi herkes için sır kalmış. Bu sözün üzerine çobanın yüzüne belli belirsiz bir gülümseme yayıldı. Ama anında dağıldı. Uzaktan koşar adım kendilerine doğru yaklaşan bir adam görmüştü. Gelenin kim olduğunu anlamak için hepsi birden ayağa kalktılar. Tanıdı gafil kime ait olduğunu koşar adımların. Kumarbazdı bu. Onun burada ne işi vardı? Nefes nefeseydi kumarbaz. Kulübenin önüne gelince yere oturup derin derin soluk aldı. Karşısındakiler meraklı gözlerle ona bakmaktaydılar. Kendine gelir gelmez heyecan içinde anlatmaya başladı kumarbaz. Vay canına işte buradasınız. Sizi bulduğuma ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Gerçi bana yolu papağan gösterdi ama ben de nehrin bu yakasına kaçacağınızı tahmin etmiştim. Papağan mı diye sordu soytarı. Ortada papağan falan yoktu. Kulübeye yaklaştığı sırada kolundan aşağıya atlayan hayvanı geride bırakıp koşmaya başladığını söyledi kumarbaz. Birazdan gelirdi o da. Onu beklememişti çünkü durum acildi. Ülkedeki herkes sarayın arkasındaki çadırda olanları konuşuyordu. Şu anda çok sinirliydi zorba. Soytarı ile gafilin derhal bulunmasını emretmişti adamları da. Hatta kendisi de katılmıştı onlara. Siniri yüzüne, sesine, atının mahmuzlarına vurmuştu. Bakmadıkları bir tek nehrin bu yakası kalmıştı. Dümdüz etmişti zorba yol üzerinde karşısına çıkan her yeri. Ve gafil ortaya çıkıp da teslim olmazsa halktan işkence etmediği bir kişi bile kalmayacaktı. Hemen toparlanmaları gerektiğini söyledi çoban. Dağa çıkmak için acele etmeleri lazımdı. En güvenli yer orasıydı. Dağda yol almak herkesin harcı değildi. Zorbanın ve adamlarının bunu başaramayacağına emindi yaşlı adam. Çünkü henüz kendisine rehberliği olmadan oraya tırmanabilen olmamıştı. Çabucak hazırlandılar. Biraz su, biraz da ekmek aldılar. Gafil kaçmanın doğru olup olmayacağından emin değildi aslında. Zorbanın kendisi yüzünden halka zulmettiğini duyduktan sonra. Fakat belli etmedi yanındakilere bu düşüncesini. İlk iş yanındakilerin dağa çıkmasını sağlamakta. Sonrasına sonra bakacaktı. Papağan da ulaşınca yanlarına yola koyuldular. Koyunu da kucaklamıştı çoban ve kararlı adımlarla ilerlemekteydi en önde. Zorbayı dedi kumarbaz yürürken gafile. O insafsız zorbayı alt etmeyi başaracağını düşünerek senin üzerine bahis oynadım. Haberin olsun arkadaşım, durdu gafil. Kumarbazın yüzüne dik dik baktı. Diğerleri de yürümeyi bıraktılar ama kumarbaz kesmedi adımlarını ve devam etti sözlerini. Hem sana güvenmek konusunda yalnız da değilim. Herkes bu savaşı senin kazanacağından emin. Sen alt edeceksin zorbayı ve akacak zaman. Başımıza geçeceğine inanıyor herkes. Taht senin olacak. Neler söylüyor bu adam gafil diye sordu soytarı endişeyle daha da kasılıp üstüne üstlük çatallaşan sesiyle. Ne bahsi ne savaşı. Aklı karışmıştı soytarının. Hiç sevmemişti kumarbazın laflarını. Cevap vermedi gafil. Bir bulut geçiyormuş gibi önünden yüzünün rengi bulandı. Durmuş kendisine bakmakta olan çobanla soytarıya yürümeye devam etmelerini işaret etti. Daha alacakları uzun bir yol vardı. Zorba ve adamları nehrin üzerindeki köprüyü aşıp çobanın yaşadığı yere vardılar. Kimse yoktu etrafta. Dağılmalarını emretti hükümdar muhafızlara. Her yeri arayacaklardı. Taşların altına bile bakılacaktı. Burası ülkede onları arayabileceğimiz son yer efendim dedi vezir çekine çekine. Bir de şu anda eteklerinde bulundukları dağ vardı elbette ama o dağa çıkmaları imkansızdı. Yılanlarla doluydu bir. Tekin değildi sarp kayalıkları iki. Üç dedi hükümdar. Üç keredir söylüyorum sana ey laf anlamaz adam. Dağı delip içine bakmanız bile gerekse bulup getireceksiniz onları. Dağa çıkmak için yılanların bir de sarp kayalıkların dilinden anlayan çobana ihtiyaç duyulacağını biliyordu zorba aslında. Ama umurunda değildi dünya. Şu yaşlı çoban da sanki yer yarılmış içine girmişti. Yoktu adam ortalarda. Sakın çoban kaçırmış olmasın onları daha dedi zorba burnundan soluyarak. Ya o da bana karşıysa? Çobanın kendi haline bir adam olduğunu söyledi vezir. Sanmıyordu böyle bir şey yapacağını. Meczup olduğu bile söyleniyor civarda diye ekledi muhafızlardan biri. Bir koyunu var garibin. Bir de yarım aklı belki de. Yine de sizi karşısına almamayı bilecek kadar akıllı olmalı. Oysa herkes unutmuştu bir zamanlar zorbanın bir hiç uğruna çobanın hayatını mahvettiğini. Sen ve birkaç adamın benimle dönüyorsunuz vezir diye buyurdu zorba. Diğerleri dağda arasınlar gafile. Muhafızlar düşerlerse uçurumdan veya zehirlenirlerse yılanlar tarafından dünyanın sonu gelmezdi ya. Fakat uçurumdan düşsek bile ölmeyiz efendim dedi muhafızlardan biri. Ürküyoruz yaralanırsak ama kimse bizi bulup yardım etmezse diye. Gördük bu şekilde hayatta kalanların acısını. Vezir gözlerini yere çevirdi. Biliyordu. Zorbayı kızdırmak uçurumdan düşüp de ölememekten beterdi. Durumu çok geçmeden kavrayan muhafızlar da mecbur eğdiler başlarını. Vezir zorbanın atına binmesine yardım edip aldı yanına iki şanslı muhafızı ve saraya doğru yola çıktı. Aynı anda sarayda zindana inen merdivenlerin başındaki nöbetçiye yalvarmaktaydı sarayın baş aşçısı. Yanında da en geç yardımcısı vardı. Aşçı kadının isteği, hükümdarın emriyle sokaktan toplanan, toplanıp da bir çadıra doldurulan, ardından da işlerinden ikisi kaçtığı için hiddetlenen zorbanın emriyle zindana atılan insanlara bakmaktı. Hem daha sonra dereden tepeden toplanıp getirilen insanlar da vardı zindanda. Biliyordu koskoca zindanın dolup taştığını. Birini arıyordu yaşlı kadın uzun zamandır. Daha doğrusu can dostu, sarayın emektar dadısı arıyordu bu insanı ve onu bulamadığı için yatağa düşmüştü zavallı. Belki de zindandakilerin arasındaydı aradıkları. Ne olur da, ne olurdu bir kerecik aşağıdaki insanların yüzlerine baksaydı. Olmaz diye cevap verdi nöbetçi. Öyle her önüne gelen hükümdarın tutsaklarını göremez. Bak dedi aşçı. İzin vermezsen eğer bu merdivenlere oturup saatlerce kalkmam ve yemek pişmez mutfakta. Hükümdar da geri dönüp ne olduğunu sorduğunda şikayet ederim seni ona. Aklı karıştı nöbetçinin. Niye bu kadın söylediklerini dikkate alsındı ki hükümdar? Kimsenin derdini önemsemezken aşçının derdini mi önemseyecekti yani? Yine de riske atamadı kendisini ve önünden çekildi yaşlı kadını. Tamam ama sadece sen ineceksin. Yanındaki kız burada kalsın ve unutma sadece 5 dakika dedi. Sanki dakikalar hesaplanabiliyormuş gibi, sanki zaman akıyormuş gibi. Yanındaki genç kızı bırakıp aceleyle merdivenleri indi aşçı. Zaten peşine takılmıştı. Kendisi istememişti ki onunla birlikte gelmeyi. Neyse, şimdi bunları düşünecek zaman değildi. İşte parmaklıklara ulaşmıştı. Dikkatlice içeridekilerin yüzüne baktı genç kadın. İçeridekiler de ona baktılar. Anlam verememiş gibiydiler duruma. Aşçının kim olduğunu anlamaya uğraşıyorlardı. İnsanlara baktıkça ümidi kırılıp eridi yaşlı kadının. Yoktu, burada değildi aradığı. Keşke olsaydı, ne kadar sevinirdi dadı bu duruma. Tek kelime etmeden merdivenleri tırmandı. Nöbetçinin yanında bıraktığı yardımcısını da alıp uzaklaştı. Ağır ağır. Gamzeli kızı mı arıyoruz biz şimdi? Hani dadının saraydan kovulan yeğenini diye sordu meraklı yardımcısı. Evet dedi aşçı. Onu arıyoruz. Hani bana onun hikayesini anlatacaktın diye üsteledi genç kız. Anlatırım diye mırıldandı yaşlı kadın. Sonra anlatırım. Onlar ilerlerken mutfağa, zorba, vezir ve iki muhafız yaklaşmaktaydılar saraya. Geride kalan muhafızlar dağa tırmanmaya başlayıp başlamama konusunda düşündüler kara kara ve hükümdara yalan söylemeye karar verdiler. Uzun süre bekleyeceklerdi orada ve dönüp saraya çıktık ama kimseyi bulamadık diyeceklerdi zorbaya. Çoban, gafil, soytarı ve kumarbaz da epey yol almışlar, biraz dinlenmek için oturmuşlar düzlük bir yerde. Uyumak için kıvrılmışken soytarı ile kumarbaz, gafil ile çoban oturmuş birbirleriyle konuşmaktaydılar. Az ileride. Koyun dizlerinin dibinde, papağan gafilin omuzunda. Zaman akmadığı halde sence nasıl devam edebiliyor hayat diye sordu gafil çobana. Devam etmiyor ki dedi çoban. Sadece ediyormuş gibi görünüyor dedi. Anlamadı gafil. Gerçekten devam etmesi için hayatın zamanın içinde akması gerekir. Bunun içinde akması yeniden zamanın. Aklı karıştı gafilin ama üstelemedi. Buraya sık gelip gelmediğini sordu çobana. Gelmediğini söyledi yaşlı adam. En azından son zamanlarda. Bu da eski bir dostu ile en çok buluştukları yerdi. Ne var ki uzun süredir onunla bir araya gelmemişlerdi. Ne başka bir yerde ne de burada. Çok merak ediyordu onun durumunu. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişeliydi. Merak etmemesini söyledi gafil. Nasıl olsa kimse ölmüyor, ölemiyordu zamanın durduğu yaşamda. Ben gideceğim dedi gafil sesini iyice alçaltarak. Karar verdim, geri ineceğim dağdan ve doğruca saraya gideceğim. Zorbanın karşısına dikilip teslim olacağım ona. Kimsenin canının kendisi yüzünden yanmasını istemiyordu gafil. İnanmıyordu kehanetin baş kahramanı olduğunu ama zorba buna inandığı müddetçe ya da peşini bırakmayacaksa inanmasa da rahat yoktu ona. Onaylamayan gözlerle baktı çoban. Bu fikri hiç beğenmediğini söyledi ardından. Sırf gafil teslim oldu diye zulmetmeyi bırakacağını mı sanıyordu zorbanın? Zalimlik onun içinde vardı. Düşmanını alt etmek bile doyurmayacaktı bu konudaki açlığını. Bunu bildiğini söyledi gafil. Ama kendisine düşeni yapmazsa uyku girmeyecekti gözüne. Kendisi teslim olduktan sonra yakacağı canlar zorbanın hanesine, kendisi teslim olmadığı için yanan canlar gafilin kalbineydi. Güneş tepede takılıp kalınca dedi gafil, gölgelerimiz bizimle birleşti sanki. Zorbanın zalimliğinin bir gölge gibi önünden geçtiği veya peşinden geldiği günler bilirim fakat şimdi zorba zalimin ta kendisi. Bir şey söylemedi çoban. Gafili geri dönme konusunda kararından nasıl vazgeçirebileceğini düşünmekteydi hala. Yoksa saygı mı duymalıydı bu karara? Usulca yerinden kalktı gafil ve veda etti düşüncelere dalmış olan yaşlı adama. Onlar için yaptıklarına teşekkür ettikten sonra. Soytarıya selam bıraktı arkasında. Bir süre daha burada saklanıp sonra uzaklara gitmesini söyledi. Belki bir gün başka bir yerde yolları yine kesişirdi. Biliyordu gafil kehanetteki meçhul kişi olmadığını ama yine de elinden geleni yapacaktı. Eğer döndürebilecekse zamanı geriye razıydı zorbaya yenilmeye. Zaman geriye dönerse hiçbirimiz ileri gidemeyiz dedi çoban. O yüzden eğer başarabilirsen onu ileriye hareket ettir. Başını salladı gafil ve sağdan aşağıya doğru koyuldu kararlı adımlarla. Güvenle inebilmesi için ne yapması gerektiğini öğretmişti çoban ona. Öğrendiklerini tekrar ede ede ilerledi aşağıya. Kıvrıla kıvrıla ilerle, tıpkı bir yılan gibi ve bağdaş kurup otur bir yılanla karşılaşırsan. Kıvrıla kıvrıla ilerle, tıpkı bir yılan gibi ve bağdaş kurup otur bir yılanla karşılaşırsan. Buradayım zorba diye bağırdı gafil sarayın avlusunda. İşte geldim ayağına. Neredeyse bütün muhafızlar dışarıda onu aramakta olduğu için çok kolay girmişti sarayın avlusuna. Zorbanın önünde oturduğunu tahmin ettiği pencereye doğru ilerledi gafil. İşte karşındayım ve korkmuyorum senden. Zorba irkildi avludan gelen sesle. Avluya bakan yüksek tavanlı salondaydı tam gafilin tahmin ettiği üzere. Demek ayağına gelmişti düşmanı. Bunu hiç beklemiyordu işte. Aceleyle avluya çıktı. Peşinden de vezir ile birkaç adamı. Kıskıvrak yakaladılar gafili. Direnmemişti zaten. Amacı teslim olmaktı. Kehanette bahsedilen tahtının düşmanı olamam ben dedi zincirlenirken eli. Fakat sen buna inanıyorsan eğer işte karşındayım. Benim hakkımda elinden geleni koyma geriye. Ama bırak artık başka insanların canını yakmayı. Heyecanlanmıştı zorba beklemediği durum karşısında. Yine de sakinliğini elden bırakmamaya çalıştı. Muhafızlara emir verdi derhal. Üstünü kontrol edin. Emir yerine gelince gafile yaklaştı hükümdar. Duydum ki herkes zorba diyormuş bana. Şunu bilsinler ki zorba ise lakabım, bundan gurur duyarım. İsmimin hakkını vereceğim de kesindir. Götürün şimdi şu kendini bilmezi, atın zindana derken değiştirdi fikrini. Zindan gözlerden uzak bir yerdi ve gafilin gafletinin bedelini, ödeyişini herkes görmeliydi. Bırakın götürmeyin dedi. Bu meydanda kalsın sefil. Başından da muhafızlar beklesin. Aç, susuz, uykusuz kalsın da görsün bakalım hükümdara sesini yükseltmek neymiş. Denilen yapıldı. Gafilin kılı kıpırdamadı. Soytarı uyanıp da gafili göremeyince etrafta kalkıp çobanın yanına gitti ve arkadaşını sordu telaşla. Gafilin gittiğini söyledi yaşlı adam. Zorba ile yüzleşmek için bir süre konuşmadan ona baktı soytarı. Beklemiyordu böyle bir şey duymayı. Onu bırakmamalıydın dedi. Bırakmamalıydın. Bundan kendisinin de memnun olmadığını söyledi çoban ama saygı duymak zorundaydılar gafilin kararına. Hepsi şu kumarbazın yüzünden diye bağırdı soytarı. Anlatmamalıydı zorbanın insanlara yaptıklarını. Zorba zaten her zaman zulüm saçıyordu etrafa. Gafil bahaneydi, bir bahane sadece. Cevabını dinlemeden çobanın kumarbazın yanına kuş soytarı ve yakasından tutup sarstı onu. Neye uğradığını şaşırdı uyumakta olan kumarbaz. Oysa rüyasına tam da zar atıyordu. Gafille ve henüz göremeden kaç geldiğini bu densiz soytarı yakasına yapışmıştı. Hey hey hey ne oluyoruz? Diye çıkıştı uyku sersemliğiyle. Yakasını kurtarmaya çalışıyordu bir yandan. Gafil gitmiş dedi soytarı. Senin yüzünden dönmüş saraya. Onu tehlikeye attın. Sırf kazanmak istediğin bir iddia var diye tehlikeye attın arkadaşımı dedi ve bir şey söylemedi kumarbaz. Sadece yakasını kurtarıp bu deli bakışlı gençten köşeye çekildi. Evet bir kumardı belki bu oynadığı ama gafile zarar vermek değildi amacı. Ne yaptığını sanıyor bu gafil? Tanımıyor bile zorbayı. Canına mı susadı, aklını mı kaçırdı diye söylendi soytarı. Aklını mı kaçırdın sen diye çıkıştı çoban. Hiddetten koyunu itip geçen soytarıya. Ne istiyorsun zavallı hayvandan? Yaptığının farkında bile değildi soytarı. Görmemişti bile ayağına çarpan hayvanı. Hışımla dönüp çobana ben de gideceğim dedi. Ben de döneceğim saraya. Yapma diye atıldı kumarbaz. Yapma. Çünkü falcı kadın senin sonunu getireceğini düşünüyor sarayın. Niye gelecekmiş ki sonum dedi soytarı. Bir tuhaftı sesi. Terliyordu alnı. Zorbanın onları doldurduğu çadırda geçirdikleri o güneşli gecede durduk yerden söylemişti bunun yanındakilere falcı. Kendi kulaklarıyla duymuştu. Kumarbaz. Bu konuda başka bir şey bilmiyor ama kadının sözlerini kelimesi kelimesine hatırlıyordu. Falcılara inanmadığını söyledi soytarı. Kehanetlere de. Yüreği sıkışıyordu sanki soytarının. Hani saklanacaklardı? Ne gereği vardı şimdi zorbanın önüne çıkmanın? Ah gafil, ah gafil. Adının hakkını verdin işte şimdi. Biliyordu, yenemeyecekti arkadaşı zorbayı. Yine de gitmişti demek sıraya. O gittiyse eğer, kendisi de yapacaktı aynısını. Zaten çoktan yapmış olmalıydı. Ne var ki korkuyordu zorbayla yüzleşmek fikrinden. Takla atarak da kurtulamazdı ki bu çaresizlikten. Sakinleş biraz dedi çoban, omuzundan tutarak soytarıyı. Ne yaptığını biliyor gafil. Sen... Sadece bekle, sabret biraz. Anlamıyorsun dedi soytarı. Gafil kadar cesur değilim belki. Ama kalamam artık burada. Zorbanın karşısına dikilen belki de ben olmalıydım. Ama gafil yaptı. Anlamıyordu çoban soytarının söylediklerini anlamını. Fakat ne olursa olsun gafile yardım etmek için önce sakin olması lazımdı. Deli gibi sağa sola saldıran soytarıyı bir kenara oturtmaya çalıştı yaşlı adam ama başaramadı. O kararını vermişti çoktan. Vazgeçmeden yapacaktı yapacağını. Öne doğru 3 adım attı. Hızlı hızlı ve daha diğerleri ne olduğunu anlamadan atıverdi o meşhur taklasını. Şaşırıp kaldılar çoban ile kumarbaz. Yok oluvermişti soytarı. Dağın başında baş başa kaldılar 2 adam. Bir de koyun ile papağan. Zaman aldı soytarının saraya ulaşması çünkü ilk atışta istediği yere düşmeyi başaramamıştı. Gafilin durumu ise gittikçe kötüleşmekteydi sarayın avlusunda. Açlık gücünü çalmış, susuzluksa aklını bulandırmıştı. Ne var ki pes etmemişti daha. Savaşmaya alışık değilse bile sabretmeye alışıktı. Hem o teslim olduğundan beri başka insanlarla uğraşmayı bırakmıştı zorba. Bu da gücünü artırmaktaydı. O yüzden dik bakabiliyordu hala. Şu anda karşısında dikilmiş tebessümle onu seyreden zorbanın suratına. Derken bir yuvarlanıverdi zorbanın ayaklarının dibine. Çabucak toparlanıverdi yerdeki ama yetmedi bu çevikliği hükümdarın elinden kurtulmasına. Yakasından yakaladı onu zorba ve çekiverdi kendisine. Bakın kim gelmiş. Anlaşılan taklacı soytarımız arkadaşını bırakmak istememiş. Debelendi soytarı onun ellerinde. Başarmıştı sonunda saraya ulaşmayı ama anlaşılan yanlış yere yuvarlanmıştı. Gafilin yanına bağlayın bunu da diye bağırdı hükümdar. İstemeyiz tutsaklara farklı davranmayı. Muhafızlar ellerini zincirlediler. Soytarının ve gözleri hayretten açılmış olan gafilin yanına aldılar. Bakma öyle dedi soytarı gafile. Dağda senin dönüşün bekleyeceğimi sanmıyordun herhalde. Sesi çıkmadı gafilin. Açlıktan ve susuzluktan değil. Soytarın az önceki arbedede düşen şapkasının altından çıkan uzun saçlarını yarattığı şaşkınlıktan. Upuzun simsiyah saçları vardı soytarının. Simsiyahtı, gece gibi. Erkek sandığı soytarı genç bir kadın olarak yanında durmaktaydı. Zorba dahil avludaki herkesin ağzı açık kaldı. Soytarının erkek olmadığını anlamaları değildi nedeni. Hepsi tanımışlardı emektar dadının yeğenini. Asıl buna şaşırmaktaydı açık kalan ağızları. İtiş kakış sırasında çizilmiş olan alnı kanamıştı. Soytarının ve yanağındaki gamzenin tam üzerine kadar akmıştı. Sanki işaret eder gibiydi dikkatli bakmayınca görülmeyen o gamzeyi. Olanları duyan aşçı ile dadı da koşmuşlar diğer saray çalışanları gibi avluya. Yanlarında hükümdarın karısı da vardı. Demek oymuş diyordu dadı bir yandan. Gamzeli kızımmış demek takla ustası soytarı. Kalabalığı yarıp öne doğru çıktıkları üç kadın. Hükümdardan korkmasalar koşup soytarıya sarılacaklardı. Zorbanın hemen arkasında duran vezir soytarının yanına yanaştı ve bir kez daha baktı. Yanılmıyordu. Dadının yeğeniydi bu genç kadın. Erkek gibi görünmeyi iyi başarmıştı. Elini uzatıp kızın alnındaki çizgiye dokundu vezir. Hükümdarın yüzüğü çizmiş olmalıydı. Canı yandı soytarının ama ses çıkartmadı. Çizilmiş mi zavallı konuğumuzun alnı? Pek yazık dedi şaşkınlığı kızgınlığa dönüşmüş olan zorba. Oysa kılına zarar gelmesini bile istemeyiz. Tutsaklarımızın öyle değil mi vezir? O zaman kızın yüzündeki kanı fark etti dadı ve canı yandı. Düşünmeden bağırdı. Onu bağışlayın hükümdarım. Onun kanı sizin kanınız. Bağırmasıyla da susması bir oldu. Çünkü zorbanın bakışları bu sözleri duyunca aniden alev aldı. Herkes sustu birden. Avlu sessizliğe bürünürken olduğu yerde donup kaldı hükümdarın karısı. Kılı kıpırdamadı soytarının. Bir süredir kaçtığı yüzleşme gelip çatmıştı işte. Gafil kadar cesur olmaya yemin ettiği için dişlerini sıkmış beklemekteydi neyle karşılaşacağını. Ne var ki tek bir söz bile söylemiyordu zorba. Donuk gözlerle soytarıya bakıyordu sadece. Kavramıştı ama kavramış olmak istemiyordu dadın laflarını. Baktı, susuyor zorba. Konuştu soytarı. Öldüreceksen beni öldür, serbest bırak gafili. O değil alt etmen gereken insan. Kehanetteki tahtın düşmanı benim. Sesini kısarak konuşmaya ihtiyacı hissetmiyordu artık. Tuhaftır, yüreğinde korku da uçup gitmişti sanki. Cevap vermedi zorba, bakmakla yetindi. Gamzeli kız saraydan kovulmamış mıydı diye fısıldadı kalabalığın içinden bir yanındakine. Kovulmuştu ama hükümdar onu attırmadan o kaçmıştı buradan dedi yanındaki. Neden döndü ki şimdi? Gamzeli hükümdarın kızı mıymış diye sordu bir başkası da diye. Hani senin yeğenindi? Yaşlı kadın cevap vermedi, veremedi. İkinci ayrımın sonu sayfa 42.